22. Bölüm. Yolcuların dikkatine, Newark, Metro Park, Princeton ve Trenton duraklarında durmayacağımızı duyurmak istiyoruz. Birkaç yolcu ne olduğunu anlamayarak homurdandı. Amtrak şirketi adına özür dileriz. Bir sonraki durak Philadelphia 30. Sokak Garı. Naval'ın çevresindekiler bunu duydukları anda itiraz etmeye başladılar. Ama onları dinlemiyordu. Yarın zehir zemberek bir mektup yazmaktan başka bir şey yapmayacaklarını biliyordu. Bunu bile yapacakları şüpheliydi. O Kane'e odaklandı. Adam camdan dışarı bakıyordu. ''Ne yaptın?'' diye sordu. Kane dönüp kadının gözlerinin içine baktı. ''Anlamadım.'' ''Boş versene sen.'' dedi Nava sinirlenerek. ''Bunu sen yaptın, değil mi?'' ''Paranoyaksın.'' dedi Kane. ''Yalan söylüyorsun.'' dedi Nava. Kane cevap vermeyerek cama döndü yine. Nava nasıl yaptığını bilmiyordu. Ama Kane yapmıştı bunu. Tversky'nin Laplace'ın şeytanı ile ilgili teorilerini ilk duyduğunda inanmamıştı. Gerçekten inanmadığı için Julia'yı Korelilere teslim etmekten çekinmemişti. Nava Kuzey Korelileri ve başına ödül koyduklarını düşününce titremeye başladı. Kendi çaresizliğini düşünmemeye çalışarak yanındaki adama baktı. Nava bazı paranormal becerileri olabileceğini düşünmüştü. Ama yine de geleceği tahmin etmekle kontrol etmek arasında çok büyük bir fark vardı. Tren Philadelphia'ya varıncaya kadar durmayacaktı. Bu nasıl olmuştu? Kondüktör nasıl olmuştu da dört durak birden atlamıştı? Olanları inkar etmek istercesine başını salladı. Çünkü bu mantıklı değildi. Tversky, Kane'in bilinçli olarak becerilerini kontrol edemediğini yazmıştı. Ama olanlara bakılırsa Nava bundan pek de emin değildi. İçgüdülerine güvenirdi ve içgüdüleri sanki bağıra bağıra ona tamamen farklı bir hikaye anlatıyordu. Yine Kane'e baktığında Nava artık düşünceli değildi. Dehşete düşmüştü. Grimes, Fritz ve Murphy'yi konuşturdu Crowe duyabilsin diye. Fritz konuştu daha çok ama Murphy de birkaç kere araya girdi. Murphy bir duvar dibinde uyuyakaldığı için kendi kıçını kurtarmaya çalışıyordu. Adamların anlatacakları bitince de Grimes Crowe'a döndü. Sizce? Bence birden uykuya dalması garip. Özellikle de 43 yaşına kadar hiçbir hastalığı ya da rahatsızlığı olmayan bir ajanın uyuyakalması çok garip, dedi sakince Crowe. Ne oldu o zaman? Kane ve Vayner o trende mi sizce? Grimes buna bayılıyordu. Gözetleme işi iyiydi ama ülke çapında yüzlerce kamerayla adam kovalamak inanılmaz bir şeydi. Grimes Crowe'un bu işi çok iyi bildiğinden emindi. Trenden ne haber? Bir gariplik var mı? Bakayım, diyen Grimes bir dakika içinde Amtrak'ın site giriş kodunu kırdı. Plazma ekranlarından birinde doğu yakası sahili boyunca devam eden tren rayları göründü. Bu ilginç işte. Grimes mikrofonunun sesini açtı. Galiba kondüktör çıldırıp treni kaçırmış. Bir an önce Philadelphia'ya varması gerekiyormuş. Bu herifi anında işten atacaklar. Crowe birden bu konuyla ilgilenerek öne doğru eğildi. Amtrak'ın veri tabanından daha önce kaç defa bir kondüktör tren kaçırmış baksana. Tabii. Grimes'in bu bilgilere ulaşması birkaç saniyesini aldı. Tamam buldum. Bu bilgiyi kaydettikleri 15 yıl içinde 18 kere olmuş bu. Olasılığı hesapla. Grimes bunun garip bir talep olduğunu düşündüyse de istenileni yaptı. Çünkü Crowe ne yaptığını biliyordu. Diyelim ki son 15 yıldır aynı hatları çalıştırıyorlar. Günde 100 sefer yaptıklarına göre o zaman yılda 36.500 sefer eder. 15 ile çarpınca da Grimes verileri yazdı. 547.000 sefer eder. 18 kere tren kaçırıldığına göre de bunun olma olasılığı %0.003 yani 30.000'de 1. Crowe elini yumruk yaptı. Kane'in işi bu. O trende. Birlikleri çağırayım mı? Dur, dedi Crowe elini kaldırıp. Tren kaç dakika sonra Philadelphia'da olacak? Dur bakayım. Grimes menülere ve varış saatlerine baktı. 47 dakikaları falan var. Gülümsedi. Aslında biraz hızlı gidiyorlar. Helikopter var mı? Evet, dedi Grimes. Hazır bekliyor çatıda. Pilotu arayayım mı? Crowe cevap bile vermeden asansöre doğru koşmaya başlayınca Grimes pilotu araması gerektiğini düşündü. 4 dakika sonra şehrin yüzlerce metre üzerinden uçuyordu. Saatte 130 mil hızla gittiklerine göre tren varmadan biraz önce varacaklardı Philadelphia'ya. Hatta rüzgarın şiddeti artarsa daha erken bile varabilirlerdi. Crowe bir düğmeye bastı. Grimes, Philadelphia'daki tüm ajanları o trene yolla. Hepsinin elinde Kane'in ve Vayner'ın resimleri olsun. Crowe tüm detaylarıyla planını anlatırken Grimes dikkatle onu dinledi. David Kane avlanmanın ne demek olduğunu görecekti. Kane tam olarak ne zaman uyandığını kestiremedi. Trenden gelen seslerle sanki bir döngüdeydi ve sanki bunları daha önce de yaşamıştı. Pamukların arasındaymış gibi hissederken bilincini kazanmaya çalışarak gözlerini açmadan esnedi. Sonra birden her şeyi gördü. Tammy'ye olanlar hakkında suçluluk hissediyordu. Tammy ölmemeliydi. Bu Kane'in suçuydu. Eğer Podwell'dan uzak dursaydı bunların hiçbiri... Hayır, bu olanların hiçbiri gerçek değildi. Patlama, kadın, o aptalca telefon görüşmesi, hiçbiri gerçek değildi. İlerlemek zorundaydı. Eğer bu rüya alemindeki haliyle Jasper'a ulaşabilirse o zaman her şey yoluna girecekti. Nava'ya baktı. Başka bir hayatı yaşıyor olsaydı böyle muhteşem bir kadınla kaçmak en büyük hayali bile olabilirdi. Ama bu hayatta, bu rüyada günlük sorunlardan kaçmıyorlardı. Katillerden kaçıyorlardı. Yolcuların dikkatine, 5 dakika içinde Philadelphia garına varacağız. Bu değişiklikten dolayı yine özür dileriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Kane bir an için sanki bunları daha önce yaşamış gibi hissetti kendini. Restoran vagonuna gitmesi gerektiğini biliyordu. Fazla zamanı yoktu. Nava Kane'in aklını kaçırdığını düşünmeye başladı. Bir anda derin bir uykudan uyanıp onu sürükleyerek yemekli vagona götürüyordu ve acele etmeleri gerektiğini söylüyordu. Oraya vardıklarında da 10 paket cips aldı. Nava daha bir şey diyemeden vagonun sonuna doğru ilerlerken bunları dişleriyle açmaya başladı. Vagonları ayıran sürgülü kapıyı çekip açan Kane, bu vagonla diğerini ayıran metal platformda durduğunda yerdeki küçük deliklerden rayları görebiliyordu. Kane orada durup cipsleri boşluklardan boşaltmaya başladı. Son torbayı da boşalttıktan sonra onu da diğerleri gibi yere attı. Çıldırdın mı? Diye sordu Nava. Evet Nava, dedi Kane, galiba delirdim. Niye böyle bir şey yaptın ki? Emin değilim, dedi Kane kekeleyerek, sanki çok uzaklara bakıyor gibiydi. Nava bir anda buz kesti. Trende olduğumuzu biliyorlar mı? Evet, biliyorlar herhalde. Bu normal bir operasyon olsaydı yedek planlarını düşünürdü. Ama bugün riskli birçok işe kalkışmıştı. Kane'i kullanabilirdi. Bir şekilde treni Philadelphia'ya getirmeyi başarmıştı, değil mi? Ama adamı, bu yeteneklerini, onları kullanmak konusunda zorlarsa bunun kötü sonuçları olabileceğini düşündü. Bir tuzağa düşebileceklerini düşününce bu riski göze almaya karar verdi. Dönüp Kane'in zümrüt yeşili gözlerinin içine baktı. Kane, trenden kazasız belasız kaçtığımızı görmeye çalışmanı istiyorum. Nava, sanırım böyle olmuyor. Ama emin değilsin, değil mi? Haydi dene. En iyi sporcular koşmadan önce bunu gözlerinde canlandırırlar. Askerler çarpışmaya girmeden bunu gözlerinde canlandırırlar. Lütfen David, dene. Bir yerde bana güvenmeye başlaman gerek. Kane sanki Nava'ya karşı çıkmak istiyormuş gibi baktı ama sonra başını salladı. Haklısın. Anons duyulmadan gözlerini kapadı. Yolcuların dikkatine, Philadelphia garına giriyoruz. Burada inecek yolculara Amtrak'ı seçtikleri için teşekkür ederiz. Bu güzel şehirde hoş vakit geçirmenizi dileriz. Dev metal canavar uzaklaşırken siyah gri bir güvercin karanlık gökyüzünden yere yaklaştı. Yerde duran cipsleri gagalamaya başladı. Sürünün geri kalanı gelmeden karnını doyurması gerekiyordu. Birden bir ses duydu ve tüylü 5 hayvanın ona doğru geldiğini gördü. Hiç tereddüt etmeden havalandı. Başının üstündeki dev metal kuşu gördüğünde artık iş işten geçmişti. Zaman daralıyordu. Krov FBI ekibinin kulaklıktan gelen konuşmalarını dinledi. Forsythe'ın bu kadar çabuk nasıl yardım bulduğunu bilemiyordu. Ayrıca FBI'yi UGA adına nasıl çalıştırıyordu ki? UGA'nın adamı olduğu için kendisi timin başındaydı. Kumanda ondaydı yani. Bürodakiler Krov'un bu işin başında olduğunu öğrendikleri anda birileri işinden olacaktı herhalde. Ama bunu düşünecek vakti yoktu. Tren 90 saniye sonra gara girecekti. O da zamanında orada olup ekibi yönetecekti. Helikopter inerken yağmur yağmaya başlayınca midesi ağzına geldi. Emniyet kemerine yapışıp koltuğuna yaslandı. Birden helikopter sanki olduğu yerde durdu. Sonra da sola doğru çekerek yine yükselmeye başladı. ''Ne oldu?'' diye sordu Krov helikopterin pervanelerinden gelen sesi bastırmak için bağırarak. Pilot cevap vermedi. Çünkü helikopteri kontrol etmeye, rotasını düzeltmeye çalışıyordu. ''Galiba pervanelere bir kuş çarptı.'' Birkaç düğmeye basınca helikopter yine alçalmaya başladıysa da bu sefer daha yavaş gidiyordu. ''Kontrol etmekte zorluk çekiyorum efendim. Park yerine inmek zorundayım.'' Helikopter yine titrer gibi oldu ve pilot müdahale edene kadar sanki bir hava boşluğuna düştü. ''Güvenli bir şekilde yere indir.'' dedi Krov helikopter ileri geri sendelerken. Mikrofona doğru bağırdı. ''Bu daha önce oldu mu hiç?'' ''Hiç olmadı efendim.'' dedi pilot helikopter yere yaklaşırken. Krov tesadüflere inanmazdı. Nasıl olduğunu bilmiyordu ama bunu David Kane yapmıştı. Krov hayatında ilk defa avcı değil de av olabileceğini düşündü. Jasper'a ulaşmak istiyorsa Nava'ya ihtiyacı vardı Kane'in. Bu yüzden de ona güvenmek zorundaydı. Gözlerini kapayıp nasıl kaçabileceklerini görmeye çalıştı. Nava ile peşlerindekileri geride bırakmalı, yok olmalılardı. Bunu görmeye çalıştı. Bir sahneyi görüp duruyordu sürekli. Televizyonda beyzbol maçı seyrediyormuş gibi hissetti kendini. Elinde birasıyla televizyona bakardı ve içten içe oyuncunun o atışı yapabilmesini dilerdi. Dilemekten de öte isterdi. Oyuncunun ısınmasını seyrederken onun için tezahürat ederdi. Sanki yeterince isterse, yeterince kendini sıkarsa bir şeyi değiştirebilecekmiş gibi hissederdi. Tren tünele girince Kane birden çevresinde olup bitene dikkat kesildi. Frenlerin sesi, raylardaki tekerlerin sesi, gara girerken trenin yanıp sönen ışıkları. Bunların olduğunu hissetti. O anı yaşıyordu. Hayatında şimdiye kadar yaşamadığı kadar derin bir şekilde yaşıyordu o anı. Ama sanki bir yandan da kendini dışarıdan seyrediyormuş gibiydi. Bir arabadaydı. Evet, büyük siyah bir arabada uzaklaşıyordu. Nava direksiyondaydı. Aralarında tanıdık biri de vardı. O anı geçmiş olarak görüyordu. Kane gelecekteki kendisinin aklını okumaya çalıştı. Hafızasına ulaşıp nasıl yaptığını sormak istediyse de bir cevap alamadı. Bunları düşünmemeye çalışıp şimdiye döndü. Çabaladı, diledi, istediklerini gerçekleştirmek için uğraştı. Bunun mümkün olduğunu biliyordu. Şimdi bunu olası yapmalıydı. Ama ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Düşünmek zorundaydı, odaklanacaktı, dileyecekti. David, David! Nava parmaklarını onun gözlerinin önünde şaklattı. Kane hızlıca gözlerini kırpıştırarak şimdiki zamana döndü. Zihnindeki yeni bir geleceğe uzanan görüntü yok oldu. Bir an için her şey apacık oradaydı, sonra da çok uzaktı. Sanki bir rüyadan uyanmış gibiydi. Birkaç saniye içinde gördüklerini hatırlamıyordu artık. ''İyi misin?'' diye sordu parmaklarıyla Kane'in koluna yapışan Nava. Galiba bunu birkaç kere sormuştu ona. ''Evet, ne oldu, bayıldın mı?'' Kane başka sorular da sormak istiyordu ama o sırada kapılar açıldı. Nava ona doğru eğilip fısıldayarak konuştu. ''Bizi kontrol altında tutabilecekleri bir yerde ele geçirmek isteyeceklerdir. O zaman başkalarına bir zarar gelme olasılığı azalır çünkü. Eğer bir şeyden şüphelendiğimizi anlamazlarsa peronda güvende oluruz. Tamam mı? Trenden indiğimizde etrafına bakınırken tedirgin olduğunu belli etme. Ben ne yaparsam onu yap. Hazır mısın?'' ''Bundan daha hazır olamam zaten.'' Kane bu sözleri daha önce de söylemişti ama şimdi anlıyordu ne anlama geldiğini bu deyişin. Buna hazırlıklı değildi ama başka şansı da yoktu. Nava onun elini tuttu ve trenden inerken sıktı. Kane birden Philadelphia'ya gelmenin pek de iyi bir fikir olmadığını düşünmeye başladı. Helikopter tren garından bir mil kadar ötede bir bankanın park yerine indi. Biraz sert bir iniş yaptılarsa da bu Crow'un umurunda değildi. İndiği anda helikopterden çıkıp yağan yağmurun altına attı kendini. Yağmur adam döver gibi yağıyordu. Anında sırılsıklam olmuştu. En yakındaki araç olan siyah Honda Civic'e doğru koşup tabancasını kabzasıyla arka camlardan birini kırdı. Vurduğu yerde ağ gibi parçalanan cam elini uzatınca dağıldı. Direksiyonun arkasına geçtiğinde saçlarını geriye taradı elleriyle, gözlerini sildi ve direksiyonun altına uzandı. İkinci denemesinde motoru çalıştırıp hızla park yerinden çıkarken heyecanla elini kolunu sallayan bir gence çarpıyordu az kalsın. Herhalde bu aracın sahibiydi. ''Durum nedir?'' dedi ters bir sesle kulaklığa bağlı olan mikrofona doğru. ''Hedefi saptadık.'' dedi ekip lideri. ''Yalnız mı?'' ''Hayır, yanında Vayner var.'' Kahretsin, birlikte olduklarını düşünse de bunu kesin kes bilmek ayrı bir dertti. Gelirken helikopterden Philadelphia'daki ekibe Vayner'ın hakkında bilgi vermişti. Kadın çok tehlikeliydi. Onu da canlı ele geçirmek isteseler de Kane daha önemliydi. Crow bir sonraki emrini verdiğinde bunun önemli olmadığına inandırmaya çalıştı kendini. Kadın ne de olsa bir haindi ama kendi yalanına kendisi de inanmadı. Gerekirse dedi Crow, Vayner'ı durdurmak için vurun. Anlaşıldı. Vayner'ı indirmeye yeşil ışık yakıldı. Crow verdiği emri düşünmemeye çalışarak operasyona odaklandı. Birinci tim yerinde mi? Olumlu. İkinci tim? İki yerinde efendim. Crow neler olacağını düşünürken bir kırmızı ışıkta geçti. Tim 1 başla. Tim 1 başlıyor diye tekrarladı tim lideri. Şansları yaver giderse daha Crow istasyona varmadan her şey halledilmiş olacaktı. Ama karşılarına aldıkları adam Kane olunca şanslarının yaver gitmeyeceğini biliyordu. Bir keskin nişancının onları vurma olasılığı azdı ama bunun dışında yerin altında olmanın başka bir artısı yoktu. Peronun iki ucunda bulunan merdivenlerin sonundaki kapılar dışında bir çıkış yoktu. Bir de tünelin çıkışına kadar giden tren rayları vardı. Yerin 100 metre kadar altındaydılar. Nava tünelin dibindeki gün ışığını görebiliyordu. Oradan çıkmayı düşündü ama bu durumda kendilerini açıkta bırakmış olacaklardı. Diğer seçenek ise yürüyen merdivenlerden çıkmaktı ki bu da en az ilki kadar tehlikeliydi. Eğer yukarıda ajanlar onları bekliyorsa o zaman kurbanlı koyun gibi düşeceklerdi ellerine. Nava kalabalık perona baktı. Kimse özellikle onlarla ilgileniyormuş gibi görünmüyordu. Ama ajanlar iyiyse zaten böyle olması gerekiyordu. Belli kişileri hemen eledi. Anneler, çocuklar, yaşlılar. Burada olanların %40'ını eleyebiliyordu sadece ve bu yeterli değildi. Yine rayları takip edip buradan çıkmayı düşündü. Kane'in koluna yapışıp raylara atlayarak kaçmak istiyordu. Ama bundan nefret etse de yürüyen merdivenlerde kalabalığa karışmanın daha akıllıca olduğunu biliyordu. O zaman onları hedef alanları görmek daha kolay olacaktı. Omzum üzerinden baktı ve ikiz kızlarına göz kulak olmaya çalışırken bir yandan da bebek arabasıyla uğraşan bir kadın gördü. Mükemmel bir kalkandı bu aile. Nava onlar yanlarına gelinceye kadar yavaşladı. Kay'nin kolunu sıkınca o da yavaşladı. Yine de başka bir şeyler yakalamak için gözleriyle kalabalığı taradı. Birkaç genç onu süzüyordu. Ama daha çok beğeniyor gibi bakıyorlardı. Profesyonellere pek benzemiyorlardı. Biraz ilerideki yapılı bir kadın ajana benziyordu. Ama eli kolu alışveriş torbası doluydu. Nava tam peşindekilerden kurtulduklarını düşünmeye başlamıştı ki adamı gördü. Eski bir kot ve kazak giymişti. Elbiseler üstüne uymuyordu. Saçı düzgün kesimliydi ve bıyığı da düzgündü. Daha yeni olan ayakkabılarını görünce Nava hata yapmadığını hemen anladı. Adam sadece göz ucuyla bakıyordu onlara ama Nava artık kendilerini izlediğini anlayabiliyordu. Kay'ine doğru eğilip bıyıklıya baktı. Adam şimdi de Nava'nın omuzunun üzerinden bir yerlere bakıyor gibi yapıyordu. Adamın takım elbiseli genç bir kadına baktığını gördü. Kadın iyiydi, çok kontrollüydü. Birkaç saniye başını kaldırdıktan sonra gazetesini okumaya döndü. Ama Nava kadının koltuğunun altındaki kabartıyı görmüştü o daha gazeteyi kaldırmadan. Saat 7 yönünde bıyıklı herif, saat 2 yönünde sarışın gazete okuyan kadın. Kay'in başını sallayıp önüne bakmaya devam etti. Nava derin bir nefes aldı. Bir tek Kay'ini istediklerini biliyordu. Yani Nava'yı her an harcayabilirlerdi. Duraksadı, sonra birden sakinleşti. Paniklemesi için bir neden yoktu. Her zamanki gibi ya yaşayacaktı ya ölecekti. Yavaşladı ve üç çocuklu anneye iyice yanaşarak çocukları Kay'in ve bıyıklı arasında tutmaya özen gösterdi. Sol tarafı kapanınca sağa yöneldi. İlerlerken kalabalıktan ayrılmadıkları için kadın ajanın kucağına düşeceklerdi. Kay'in birkaç saniye sonra ajanın önünden geçecekti. Nava döndüğünde bıyıklının hareket ettiğini gördü. Onlara doğru geliyordu. Yürüyen merdivenler 3 metre ilerideydi. Kadın sağa doğru dönüp çarpışmaya hazırlanır gibi ayaklarını yere sıkıca bastı. Eğer ajanlar onları peronda yakalamaya kalkacaklarsa bu son şansları olacaktı ve galiba bunu göze alacaklardı. Kay'in takım elbiseli kadını garipsemedi ama Nava eğer kadının ajan olduğunu söylüyorsa öyle olduğuna emindi. Nava'nın yanından ayrılmadı yürüyen merdivenlere giderken. Çok az kalmıştı. Yavaşlamak istediyse de kalabalık buna izin vermiyordu. 1 metre kalmıştı. Sonra birden kadın ajanın yanında buldu kendini. Parfüm kokuyordu. O kadar yakınındaydı ki koyu gözlüklerinin arkasından kadına bakmadan edemedi. Kadın flört eder gibi baktı ona. Tehlikeli gibi değildi. Başka bir zaman olsa bu tertemiz, düzgün giyimli, Jasper'ın deyimiyle profesyonel iş kadını ve yatak fantezisi karışımı Pilice asılabilirdi. Kay'in gülümserken bir an için aranan bir adam olduğunu unuttu. Sonra da kadının elinde parlayan bir şey gördü. Bu büyük bir gümüş kalem gibiydi. Kay'in büyülenmiş gibi seyretti kadını. Sonra kadının elindekinin Nava'nın New York'ta kullandığı türden bir şırınga olduğunu anladı. Ajan bunu birden Kay'ine doğru uzattı. İğne derisine giriyor ve döngü. Kadın şırıngayı sokmak için uzanıyor. Kadının kolunu tutmaya çalışıyor ama başaramıyor. Birden canı acıyor ve döngü. Yaralı bacağını iğneye doğru uzatıyor ve şırınga dizin üzerindeki tahta parçasına saplandı. İğne kırılınca kadın Kay'in koluna yapıştı ve onu çekip dengesini bozdu. Bir an için ayakta kalmaya çalıştıysa da işe yaramadı. Bu yüzden düşerken kadını da indirmeye çalıştı. İleriye doğru atılıp omzunu kadının çenesine çarptırdı. Kadın geri devrilirken Kay'ini de kendisiyle birlikte yere çekti. Düşerken döndüğü için yerde yüz yüze yatıyorlardı. Kay'in onu itmek üzereyken kadının tabancasının namlusunu karnında hissetti. Seni öldürmek istemiyorum ama kımıldarsan ateş ederim dedi kadın. Eğer böyle bir şey olursa da o zaman zaten ölmek istersin, inan bana. Kay'in inanıyordu. Bir kadın bağırdı ve kalabalık amaçsızca yürüyen bir sürüyken birden korkak hayvanlar gibi kaçışmaya başladı. Biri Kay'in yaralı bacağına bastı, inanılmaz bir acıyla titredi. Bir el ateş edildiğini duydu.